Ayrım 4.
Birlik politikaları en yüksek seviyede ele almak ve sorunları çözümlemek üzere anlaşmada yer almamasına rağmen 1994'ten beri hükümet ya da devlet başkanları her 6 ayda bir araya gelerek devlet ve hükümet başkanları konseyini oluşturmaktadır. Avrupa Zirvesi adı verilen bu toplantılarda önemli politik konular görüşülmektedir. Avrupa Birliği Komisyonu. Üye devletler hükümetlerince karşılıklı ortak anlaşmayla 4 yıllık süre için atanan bağımsız 20 komiserden oluşmaktadır. Komiserlerin üye ülkelere göre dağılımı aşağıdaki şekildedir. Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya ve İspanya ikişer üye, İrlanda, Belçika, Hollanda, Lüksemburg, İsveç, Finlandiya, Avusturya, Danimarka, Yunanistan ve Portekiz birer üye. Komisyon başkanı konsey tarafından komiserler arasından 2 yıllık bir süre için atanmaktadır. Komisyon topluluk politikalarının tasarlayıcısı, yürütücüsü ve koordinatördür. Komisyon başlıca şu görevleri yapar. Komisyon kurucu anlaşmaların koruyucusudur. Kurucu anlaşmaların ve organların almış olduğu kararların usulünce uygulanıp uygulanmadığı, ilgili tarafların yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğini izlemekte görevlendirilmiştir. Yürütme organıdır. Roma Anlaşması'ndan kaynaklanan yürütme yetkilerinin yanı sıra ortak politikaların oluşturulması ve yürütülmesi görevini de üstlendiğinden bu yetkilerinde bir artış olmuştur. Topluluğu hukuken temsil eder. Topluluk fonlarının idaresi görevi de komisyona aittir. Avrupa Birliği Parlamentosu. AB Parlamentosu'nun temelleri ilk kez 1952'de toplanan 78 üyeli AKÇT ortak parlamentosudur. Avrupa topluluğunun oluşmasından sonra bu ortak parlamento 1958'de unvanını Avrupa Toplulukları Parlamenter Meclisi diye değiştirmiş ve 142 üyesi ulusal parlamentolarca tayin edilmiştir. 410 üyenin doğrudan seçimleri 1979 yılında olmuştur. Yunanistan ve sonra İspanya ile Portekiz'in katılmalarından sonra mecliste üye sayısı 518'e çıkmıştır. 1994 seçimleriyle 567 üyeye genişleme ise Alman üyelerin sayısının eski Doğu Alman üyelerin katılımıyla artmasından kaynaklanmaktadır. İsveç, Finlandiya ve Avusturya'nın katılımıyla üye sayısı 626'ya ulaşmıştır. Parlamentonun faaliyetleri 3 şehirde cereyan etmektedir. Strasbourg, Brüksel ve Lüksemburg. Her ay ortalama 4-5 gün süren genel kurullar Strasbourg'da yapılır. İlave genel kurullarında yapıldığı ve her ay 2 hafta süren ihtisas komisyonu toplantıları Brüksel'de yapılır. 3500 görevli tarafından idari işlerin yürütüldüğü parlamentonun idari personeli büyük kısmı Lüksemburg'da yerleşmiş bulunmaktadır. AB Parlamentosu'nun temel karar alma organları, başkan ile başkan yardımcılarından oluşan divan ve divan üyeleri ile siyasi grup liderlerinden oluşan genişletilmiş başkanlık divanıdır. Bunlar beraberce komisyonlardan gelen raporların değerlendirildiği, konsey ve komisyona acil soruların yöneltildiği, çok defa ilgili bakanları ile komiserlerin, komisyon üyeleri, katıldı ve birlik politikalarının tartışılıp oylandığı genel görüşmelerin yer aldığı genel kurulun gündemini kararlaştırırlar. AB parlamentosunun yetkilerini 3 başlık altında toplamak mümkündür. A. Topluluk mevzuatının oluşturulmasındaki yasama sürecine katılma yetkisi. Avrupa parlamentosunun yasamaya ilişkin yetkileri görüş bildirmekte sınırlı olup bağlayıcılığı bulunmaktadır. Avrupa Parlamentosu AB'nin tam anlamıyla yasama organı olamamakla birlikte birçok hususta konsey karar alırken parlamentoya danışmalıdır. Zorunlu danışma. Tek senetli, single act, mevzuat oluşturma yönünde parlamentoya ortak karar yetkisi, co-decision tanımıştır. Bu yeni düzenlemesi işbirliği prosedürü, cooperation prosedür olarak adlandırılmaktadır. Tek senetli Roma Anlaşması'nın tam üyelikle ilgili 237. maddesine topluluğa katılmalar konusunda Avrupa Parlamentosu'nun mutlak oy çokluğuyla vereceği olumlu görüşün dikkate alınacağına dair bir hüküm eklenmiştir. B. Bütçe ilişkin yetkiler. AB bütçesi ancak konsey ile parlamentonun işbirliği halinde kesinleştirilebilmektedir. C. Komisyon ve konseyi denetleme yetkisi. Avrupa Parlamentosu AB yasama ve yürütme yetkilerinin kullanımını demokratik şekilde denetler ve AB'nin işleyişini kontrol eder. Parlamento, konsey ve komisyonu denetleme yetkisini bu organlara yönelttiği yazılı ve sözlü sorular ile genel görüşme talepleri yoluyla yerine getirmektedir. Parlamento ayrıca komisyonun yıllık raporunu görüşmekte, AB bütçesinin bazı harcama kalemlerinde tadilat yapabilmekte, 3'te 2 çoğunlukla komisyonu görevden alabilmektedir. 1991'deki Maastricht Anlaşması, parlamentonun yasama yetkisini ortak kararlanma prosedürü ile daha da artırmıştır. Eğer parlamento, konseyin ortak tutumunu ikinci görüşmede değiştirmeye veya reddetmeye karar verirse, parlamento ve konsey bir anlaşmaya verebilmek üzere, uzlaşma komitesinde bir araya gelirler. Uzlaşmaya varılmadıkça öneri benimsenmez. Böylece yasama sorumluluğu parlamento ile konsey arasında paylaşılır. 626 sandalyeli Avrupa Parlamentosu'nda en geniş grubu 221 sandalye ile sosyalistler, ikinci büyük grubu ise 173 sandalye ile Hristiyan Demokratlar oluşturmuştur. Liberaller 53 sandalye ile üye sayısını korumuşlar, yeşillerin üye sayısı 22'ye düşmüş, aşırı sağcılar ise 14 sandalye ile grup kurma imkanından mahrum kalmışlardır. 1994'te yapılan seçimler itibariyle AB Adalet Divanı. Adalet Divanı AB'nin en yüksek hukuksal organı niteliğini taşımaktadır. Lüksemburg'da 7 Ekim 1958 tarihinde kurulmuştur. Divanda görevli yargıç sayısı yeni üyelerin 1-1-1995'te katılımıyla 13'ten 16'ya çıkması gerekirken her durumda karar alınabilmesi için bu sayının 15 olmasına karar verdi. Avrupa Birliği Adalet Divanı'na 6 savcı yardımcısı olmaktadır. Yargıçların sahip oldukları niteliklere savcıların da haiz olmaları gerekmektedir. Fransız hukukundan alınmış bu savcılık kurumunun üyeleri 6 yıl için seçilirler, süreleri yenilenebilir. Adalet Divanı tek dereceli ve nihai yargı organı olup kararlarının temyizi mümkün değildir. Adalet Divanı kararını uygulamaya çağrılan bir ulusal mahkemenin bu kararın geçerliliğini tartışması olanağı bulunmamaktadır. Türkiye'de gümrük birliğine girdiğinden GB ile ilişkin bütün divan kararlarına uymakla yükümlüdür. Bu bakımdan Adalet Divanı'nın kararları Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin iradesinin üzerindedir. 6 Mart 1995 kararının 64. maddesi. AB kurumlarında üye ülkelerin oy veya temsilci sayısı. İlk söylenen üye ülkeler, ikincisi Avrupa Parlamentosu üye sayısı, üçüncüsü konsey üye sayısı, dördüncüsü komisyon üye sayısı. Belçika 25-5-1, Danimarka 16-3-1, Almanya 99-5-1, Yunanistan 25-5-1, İspanya 64-8-2, Fransa 87-12, İrlanda 15-3-1, İtalya 87-11, Lüksemburg 6-2-1, Hollanda 31-5-1, Portekiz 25-5-1, İngiltere 87-12, Avusturya 21-4-1, Finlandiya 16-3-1, İsveç 22-4-1. Toplam 626-87-20. 4-2. Avrupa Birliği'nin diğer kurumları. Ekonomik ve Sosyal Komite. AB'nin temel organlarına ek olarak danışma nitelikli bir komitedir. Ekonomik ve sosyal yaşamın çeşitli kesimlerinin ve özellikle üreticiler, çiftçiler, taşıma işi yapanlar, işçiler, esnaf ve sanatkarlar, serbest meslek sahipleri ve toplum çıkarlarının temsilcilerinden oluşmaktadır. Komitenin toplam üye sayısı 222'dir. Sayıştay. Sayıştay'ın görevi AB'nin ve bağlı kuruluşların gelir ve harcamalarını incelemek, onların yasalara uygun şekilde yürütülmesini sağlamaktır. Her ülkeden bir temsilci olmak üzere toplam 15 üyesi bulunmaktadır. Bu üyeler Avrupa Parlamentosu'nun görüşü alındıktan sonra 6 yıl süreyle Bakanlar Konseyi tarafından seçilir. Avrupa Yatırım Bankası. Avrupa Yatırım Bankası Avrupa Birliği'nin uzun vadeli krediler veren mali kuruluşu niteliğindedir. İşlemlerinde kar amacı gütmez. Faaliyet alanı birlik üyeleri haricinde 70 kadar gelişmekte olan ülkeye de genişlemiştir. Roma'da bir ofisi, Brüksel'de bir temsilciliği ve Londra'da bir irtibat bürosu bulunmaktadır. Bankanın 15 üyesi vardır ve AB üyesi ülkelerden oluşmaktadır. Avrupa Yatırım Bankası sermaye piyasalarına ve kendi kaynaklarına başvurarak topluluğun yararına ortak pazarın dengeli biçimde ve aksaksız kalkınmasına yardımcı olmaya çalışır. 4-3. Tek Avrupa Pazarı. Kuruluş anlaşmasınca öngörülen ekonomik bütünleşmenin temellerini Gümrük Birliği Anlaşması ile atan Avrupa Birliği, Temmuz 1987'de yapılan ek düzenlemelerin ışığı altında tek Avrupa senedi ile yeni bir döneme girmiştir. Bu dönemin özellikleri karar alma mekanizmasına ivme kazandıracak olan oy çokluğu ilkesinin kabulü, Demokratik Avrupa Birliği'nin oluşturulması yolunda Avrupa Parlamentosu'nun yetkilerinin artırılması ve yeni politikaların belirlenmesidir. AB'ye geçen dönem içinde önemli ilerleme sağladı. Roma Anlaşması'nın tek Avrupa senedi ile getirilen değişiklikler çerçevesinde düzenlenen yeni 8A, 8B ve 8C maddeleri, tek senedin 13, 14 ve 15 maddeleri, iç pazarın tanımının yapıldığı ve bu pazarın kuruluşu ile ilgili prensiplerin düzenlendiği maddelerdir. Anlaşmanın yeni 100A ve 100B maddelerinde ise bu hedeflerin gerçekleştirilmesinde kullanılacak yeni uygulama mekanizmaları hükme bağlanmıştır. Ağırlıklı oy çokluğu hesaplaması 54/76. 8A maddesinde topluluğun amacının 31 Aralık 1992 tarihinde sona eren dönem süresince iç pazarın aşamalı olarak kuruluşunu sağlamak olduğu ifade edilmiş ve iç pazarın malların, kişilerin, hizmetlerin ve sermayenin Roma Anlaşması hükümlerine uygun olarak serbest dolaşıma kavuşturulduğu iç sınırlardan arındırılmış bir alan olduğu belirtilmiştir. Tek pazar programı çalışmaları kapsamında Avrupa Tek Senedi'nin 8A maddesi gereğince topluluk sathında malların, sermayenin, kişilerin ve hizmetlerin üye ülkeler arasında herhangi bir engel olmaksızın serbest dolaşımının sağlanması için alınacak tedbir ve düzenlemeler tamamlanmış ve Avrupa Tek Pazarı 1 Ocak 1993 tarihi itibariyle işlerlik kazanmıştır. 4.4 Maastricht Anlaşması. 14-15 Aralık 1990 tarihinde düzenlenen zirvede Maastricht zirvesi için hazırlıklar gerçekleştirilmiş ve Avrupa Birliği'ne hızlandırıcı kararlar alınmıştır. Nihayet 9-10 Aralık 1991 tarihinde Maastricht'te toplanan Devlet ve Hükümet Başkanları Konseyi Avrupa Birliği Anlaşması üzerine mutabakata varmıştır. Böylece Avrupa Birliği'nin hukuki temelleri atılmıştır. Söz konusu hukuki dönüşüm 1957 yılında imzalanan Roma Anlaşması'nı tek senetten sonra bir kez daha değiştiren ve siyasi ve ekonomik nitelik taşıyan biri siyasi birlik ve diğeri ekonomik birliğe ilişkin olmak üzere iki sözleşmenin topluluğa üye ülke devlet ve hükümet başkanları tarafından paraf edilmesiyle sağlanmıştır. Maastricht Anlaşması ile üye ülkelerin oluşturdukları topluluğa Avrupa Birliği adı verilmiş ve Roma Anlaşması metninde geçen AET ifadelerinin AT şeklinde değiştirilmesi esası getirilmiştir. Ayrıca anlaşma kapsamında kararların mümkün olduğunca vatandaşlar tarafından alınması, Avrupa halkları arasında daha sıkı bir birlik oluşturulması öngörülmüştür. Maastricht Anlaşması'na bir bütün olarak bakıldığında AB'nin çok daha ileri bir entegrasyon düzeyi kazanması yolunun açılmış bulunduğu görülmektedir. Bu çerçevede topluluk düzeyinde ele alınacak konular çeşitlendirilmiş ve sayıları artırılmış, ortak dış politika ve savunma ve güvenlik politikasının topluluk çerçevesinde daha bütüncül bir şekilde ele alınması kararlaştırılmış, 12'ler vatandaşlarının diğer AT üyesi ülkelerde yaşamalı halinde temel sosyal ve siyasi haklarının garanti altına alınması anlayışını yansıtan Avrupa vatandaşlığı kavramına anlaşmada yer verilmiş, içişleri ve adli konularda işbirliği düzeyinin artırılması benimsenmiş ve subsidiarite ilkesi çerçevesinde yerel ve bölgesel idarelerin karar verme sürecine daha yakından dahil edilmelerinin yolu açılmıştır. 1993 yılı içinde topluluğa üye 12 ülkede Maastricht Anlaşması'nın onaylanmasının ardından 1 Kasım 1993 tarihi itibariyle anlaşma yürürlülüğe girmiş ve böylece yüzyılın sonunda tamamlanması planlanan ekonomik ve parasal birlik programı resmen kabul edilmiştir. Artık AB kendine özgü bir konfederasyon konumuna gelmiştir. 1993'ten itibaren ABD meydana gelen gelişmeler bunu göstermektedir. 4-5 ABD Ekonomik ve Parasal Birlik EPA-B. Ekonomik ve parasal birliğin temel amacı AB ülkelerinin ekonomik standartlarını birbirlerine yaklaştırmak ve birlik bünyesinde sağlıklı gelişmeyi destekleyecek kalıcı bir fiyat istikrarı sağlamaktır. Üye ülkeler ekonomi politikalarını ortak çıkar konusu olarak kabul edip konsey içinde koordinasyon sağlayacaklardır. 1-1-1994'te 3. aşamaya geçişle birlikte birliğin tek parasal organı yani Avrupa Merkez Bankası kimliğine dönüşecek olan bir Avrupa Para Enstitüsü kurulmuştur. Meşrik sonrasında AB artık yalnızca ekonomik ve parasal birlik alanında değil, politik birlik alanında da entegrasyon için önemli adımlar atmaya başlayınca konfederasyonun temelleri de ortaya çıkmaya başladı. 4-6 siyasi birlik konusu. 9-10 Aralık 1991 tarihlerinde Meşrik'te gerçekleştirilen Avrupa Zirvesi bir ekonomik ve parasal birlik anlaşması ile sonuçlanırken siyasi birlik alanında da gelişmeler kaydedilmiştir. Siyasi birlik doğrultusundaki gelişmelerin bazıları Avrupa vatandaşlığı, ortak savunma politikası gibi alanlarda gerçekleştirilmiştir. Bu alanda kararlar esas olarak oy birliğiyle alınacak ancak bazı konularda çoğunluğun görüşleri de göz önünde bulundurulacaktır. Topluluğa üye ülkeler egemenlik devri konusunda farklı yaklaşımlara sahip olduklarından siyasi birlik anlaşmasına karşı olan tutumları da farklı olmuştur. Almanya, Fransa, Belçika, Lüksemburg ve Hollanda bu alanda da ileri düzeyde bütünleşmeyi savunurken İngiltere ve Danimarka buna karşı bir tutum sergilemişlerdir. Bu ülkeler Meşrik zirvesinde belli bir uzlaşmaya varmışlardır. Artık Batı Avrupa Birliği, BAB, AB'nin savunma alanındaki ortak örgütü haline gelmişti. 4-7 1995-2000 döneminde AB. 1995-2000 döneminde AB hem derinlemesine hem de genişlemesine değişikliklere uğradı. 1994 Essen doğrunda geleceğin Avrupa'sının ya da Avrupa Birleşik Devletleri'nin sınırları belirlenmiştir. Bu zirvede 27 ülke sayılmış ancak Türkiye'nin adı hiç geçmemiştir. Türkiye konusu tartışmaya bile açılmadı. 1995'te İsveç, Avusturya ve Finlandiya AB'ye tam üye oldular ve AB'de ülke sayısı 15'e çıktı. Norveç kendi isteğiyle AB'nin dışında kaldı. Yapılan zirve toplantıları kentlerin adlarıyla anıldı. 1993'teki Kopenhag zirvesi de yeni girecek adaylar için ekonomik ve siyasal kriterler belirlenmişti. Kopenhag kriterleri. Demokrasi, hukukun üstünlüğü, insan hakları, azınlık hakları siyasal kriterlerdi. Ekonomik olarak da piyasa ekonomisi ve rekabet ön koşullardı. Öte yandan üyelikten doğacak yükümlülükleri yerine getirebilecek bir yapı ve yeterliliğin bulunması öngörülmekteydi. 1996'da gündem 2000 olarak adlandırılan AB yayınında bu ölçütler ayrıntılı olarak ortaya kondu. 1995-2000 arasında AB yeni iç kurumlaşmalara gitti. Lüksemburg, Kadif, Viyana, Köln, Helsinki, Nice gibi zirvelerde önemli kararlar alındı. Parasal birlik derinleştirildi. AB para birimi Euro oluşumu belirlendi. AB Merkez Bankası'nın kuruluşu ile ilgili önemli adımlar atıldı. Siyasal ve idari kurumların yetkileri genişletildi. AB Bakanlar Konseyi ile AB Parlamentosu arasında yavaş yavaş parlamentonun etkinliğini artıracak yönde gelişmeler oldu. AB'nin Silahlı Kuvvetleri Avrupa Güvenlik ve Savunma Kimliği AGSK adı altında kuruldu. Bu kurumun 2003 yılına kadar 60 bin kişilik bir ordusunun oluşturulması kararı alındı. AB artık ABD'nin ve NATO'nun patronajından yavaş yavaş ayrılmak istiyordu. Fransa bu istekte başı çeken ülke oldu. AB Ekim 1999'da yeni genişleme politikası ile inisiyatifi tamamen Brüksel'in eline veren kararlar aldı. Yeni adaylarla ayrı ayrı görüşülecekti. Tam üyelik görüşmelerine başlanıncaya kadar AB adaylara karşı bir mali yükümlülük altına girmeyecekti. En önemlisi aday ev ödevini tamamlamış olsa bile adayın AB'ye tam üye olması AB içinde ekonomik sosyal sorunlara yol açıyorsa aday içeri alınmayacaktı. AB 1995-2000 yılları arasında ekonomik, siyasal, kurumsal ve askeri alanlarda bütünleşme yolunda önemli adımlar atmıştı. AB üyeleri arasında ortaya çıkan sorunları böylesine büyük ve kapsamlı bir bütünleşme hareketinde çok doğal karşılamak gerekir. Almanya ve Fransa bu değişim süreci içinde yavaş yavaş öne çıkan ülkelerdi. 2000'li yıllarda doğuya genişleme ile birlikte Almanya, AB içindeki egemenliğini biraz daha genişletmiş olacaktır. İngiltere ise AB'nin bütünleşmesinin yavaşlatılması için çaba gösteren ülke oldu. Parasal birliğe girmedi. İngiltere 2. Dünya Savaşı'nda yendiği Almanya'nın yarın AB içinde kendi patronu olmasını istemiyordu. Ayrıca bu patronluk Fransa tarafından da kısmen paylaşılacaktı. Dünün güneş batmayan İngiliz İmparatorluğu yarın Almanya'ya ve Fransa'ya bağımlı bir duruma düşemezdi. AB yine de 1995-2000 yılları arasında kendi bütünleşmesi bakımından iyi bir performans göstermiştir. 2000'in son ayında yapılan Nice doruğunda 2000'li yıllarda AB'nin iç bütünleşmesi ve genişlemesi bakımından gerekli olan planlama ortaya konmuştur. Siyasal birlik ve yeni kurumlaşmalar, ekonomik ve parasal birlik, askeri bütünleşme ve genişleme konularında 2010 yılına kadar ortaya konacak politikalar konusunda görüş birliği sağlandı. Türkiye 1999'da aday yapılmasına rağmen bu adaylığın sadece biçimsel bir unvan olduğu Nice Doruk'unda da görüldü. Diğer 12 aday için takvim belirlenmesine karşın Türkiye'ye sizinle 2010 yılında tekrar değerlendirme yapacağız dendi. 5. Avrupa Birliği'nin dış dünya ile ilişki düzeni. Sovyetler Birliği çökünceye kadar AB'nin dış dünya veya üçüncü ülkelerle ilişkileri belirli sınıflamalar çerçevesinde yürütülmüştür. Bu ilişkiler dizisinin tarihsel, coğrafi, kültürel, dini ve stratejik faktörlere göre sınıflandırılmaları mümkündür. 5.1. Tarihsel açıdan bakıldığında AB ülkelerinin eski sömürgeleri ile olan ilişki düzeni ile karşılaşırız. Fransa, İtalya, Belçika, İngiltere, Hollanda, İspanya gibi ülkeler geçmiş yüzyıllardaki sömürgeleri ile AB arasında imtiyazlı ticari ve ekonomik anlaşmalar yapılmasını sağlayarak eski sömürgelerin AB şemsiyesi altında AB'nin etki alanı içinde yer almalarını sağlamışlardır. 1963'te Yaounde Sözleşmesi ile Afrika sömürgeleri etki alanı içinde tutulmuşlardır. 1971'de uygulamaya konan Arusha Sözleşmesi ile de İngiltere'nin Afrika'daki sömürgeler üzerinde denetim sağlandı. 1975'teki Lom Sözleşmesi ile Afrika, Karayipler ve Pasifik, ACP bölgesini kapsayan çok geniş bir bölge, AB'ye bağlanmış diğer bir deyişle AB himayesi altında tutulmuş oldu. Ticari ve ekonomik çıkarlar işin odak noktasını oluşturmasına rağmen doğal olarak bu ilişki düzeyinin siyasal ve kültürel sonuçları ortaya çıkmıştır. Politik ifadesiyle eski sömürgeler AB şemsiyesi altında yeniden sömürgeleştirildi. Fas'tan Ürdün'e kadar uzanan geniş bir alan içinde de 1960'lı yılların başından itibaren ikili ticari anlaşmalar yapılmış, daha sonra da AB dışı bütün Akdeniz bölgesini içeren geniş kapsamlı bir politik uygulamaya konmuştur. 1991'de Avrupa Akdeniz Ekonomik Alanı MEDA çerçevesinde AB'nin çok önem verdiği bir husus oldu. MEDA ile Orta Doğu arasındaki ilişki 1990'lı yılların başında AB'nin Akdeniz bölgesine verdiği önemi genişletmesinde şu faktörler etkili oldu. A. Körfez krizi sonrasında Amerika ve İngiltere Arap Orta Doğusunu yani ana petrol bölgesini tamamen denetimleri altına aldılar. Kıta Avrupa'sının büyükleri ve Rusya bölgeden ayrıldı. ABD Körfez'deki bu egemenliğine karşılık AB'nin Akdeniz havzasındaki etkinliğini artırmasına göz yummak zorunda kaldı. Çünkü Akdeniz havzası hem AB'nin güneyindeki doğal uzantısı konumundadır hem de AB üyelerinin bazılarının eski sömürgeleri bu bölgede bulunmaktadır. B. 1990 sonrasının Doğu bloksuz ve tek boyutu dünyasında ABD dünyaya ve bu arada Akdeniz bölgesine bakış açısını değiştirmek zorundaydı. AB artık daha geniş boyutlarda bakacaktı. O zaman Akdeniz havzası Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarının birleştiği bölgede stratejik bir önem kazanıyordu. AB burayı 1991'den itibaren verdiği önemi büyüttü. MEDA, Fas'tan Türkiye'ye kadar Kuzey Afrika, Libya hariç ve Doğu Akdeniz, Suriye hariç ülkelerini kapsamaktadır. Güney Kıbrıs Rum yönetimi ve Malta da bu kapsam içindedir. MEDA Türkiye'nin AB ile kurumsal ilişkilerinde 1995 Gümrük Birliği bağlantısının yanında ikinci ayağı oluşturmaktadır. Bilindiği gibi 1995 Gümrük Birliği belgesi tek yanlı bir belgedir, ortak katılımlardır. Ancak işin özünde eski sömürgelerle AB arasında kurulan ve ekonomik olarak fiilen tek yanlı işleyen bir düzen bulunmaktadır. Bu açıdan Türkiye'nin MEDA içinde varlığı da AB'nin eski sömürgelerinin statüsünde olmaktan ibarettir. 5.2. AB'nin üçüncü ülkelerle kurduğu ilişki düzeninde Avrupa coğrafyası belirleyici öğelerden birisi oldu.